bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Gül, Demir ve Çığlık. Muzaffer Oruçoğlu. Babek Yayınları 2. baskı Eylül 1997. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 27 Nisan 2004. Okuyan Müberra İllaltıoğlu. Çok ağır hatalarına, dayanılmaz hatalarına yenilmeyen insanlar, bu hataları aşarak gelişen, yetkinleşen insanlar aslında sağlam bir kişiliğe sahiptirler, dedi Aylin. Sorgulamada hiç sır vermeyip de cezaevinde veya çıkınca mücadeleyi bırakanları biliyoruz. Arkadaşlarını ele verip de cezaevinde kendisini yenileyen, çıkınca iyi mücadele eden ve ikinci kez işkence tezgahına düştüğünde ise hiç sır vermeyenleri de biliyoruz. Ben değişime, yavaş, hızlı, olağan, şaşırtıcı değişime derinden inanırım. Muzaffer Oruçoğlu. 1947 Kars Gölle doğumlu Muzaffer Oruçoğlu, siyasal faaliyetlerinden dolayı 1968'de Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'ndan ihraç edildikten sonra yine siyasal nedenlerle 1969, 1970 ve 1973'te tutuklandı ve toplam 13 yıl 4 ay cezaevinde kaldı. Aynı yıllarda edebiyat faaliyetlerini de sürdüren Oruçoğlu'nun şimdiye kadar kimisi pek çok baskı yapmış 14 kitabı yayımlandı. Yakın yıllarda ve özellikle romanlarıyla geniş bir okur çevresi yaratan Muzaffer Oruçoğlu'nun kitapları dışında siyaset bilimi, kadın sorunu, tarih ve edebiyata dair pek çok makalesi yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli yayınlarda yer aldı. Resimle de uğraşan Oruçoğlu, Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya ve Avustralya'da birçok resim sergisi düzenledi. Babek Yayın, Muzaffer Oruçoğlu'nun şimdiye kadar değişik yayın evlerinden yayımlanmış ve yayıma hazır yeni kitaplarını Muzaffer Oruçoğlu'nun Bütün Yapıtları dizisinde topluyor. Ülkemizin yakın tarihinin önemli siyasacılarından Oruçoğlu'nun edebiyat pratiğiyle de önemli bir birikime işaret ettiğine inanan Babek Yayın, bu birikimi bütünlük içinde okurun, bilgi, eleştiri ve beğenisine sunmaya yazarın son romanıyla Dersim başlamıştı. Ne ki yazarın 1973 yılından başlayarak yakından tanıdığı Dersim'e, Laç Deresi'nden vicdanlarımıza sızan kana sunduğu bu estetik tanıklık bile egemenlerin tahammülünü zorladı ve Dersim adlı bu roman İstanbul Beşinoğlu DGM tarafından toplatılarak hakkımızda dava açıldı. Babek Yayın, Muzaffer Oruçoğlu'nun bütün eserlerini yayımlamaya Gül, Demir ve Çığlık ile devam ediyor. Yakın tarihimizin ciddi yakıcılıklarından biri olan 12 Eylül zindanlarına sunulan bu estetik tanıklık, daha önce Tufan Yayınları tarafından kitaplaştırılmış ve okurlar tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Romanın ikinci baskısının da hak edilmiş bu ilgiyle karşılanacağını umuyoruz. Babek Yayın. 1. Dağları, dereleri, kavakları, evleri seyretti uzun uzun. Hüzünlendi yerine otururken. Gözlerin hasreti en derin, en halis hasrettir dedi. Yanında ihtiyar oturuyordu. İşaret parmağıyla burnunu karıştırıyor, ikide bir hafif kalkarak daracık pencereden dışarıyı kesiyordu. Genellikle gelişi güzel, düşünmeden konuşuyor, konuştuklarına gülüyor, pek az dinliyor, itiraz etmeyi de seviyordu. Azeroğlu'nun sözleri üzerine yerinden yekinerek dışarıyı süzmeye başladı. ''Atıyorsun gibime geliyor ihtiyar.'' diye sataştı Azeroğlu. İhtiyar gevşedi, başını salladı. ''Buyur, buyur Hazreti Zırto'nun sofrasına. Ot görmüşsün, dana gütmüşsün, çomar havvavı dinlemişsin, yatılı okullarda bol bol karavana hüpürdetmişsin. Ne anlarsın sen hayatın cilvesinden?'' Gevşek, zoraki, içli gülüşmeler oldu. Zehir zıkkın bir osuruk kokusu çöktü sohbete. Tam kitabın ortasından konuşuyor ihtiyar. Şu yaşa gelmişsin, doğru dürüst sevdalanmamışsın bile. Sığır otu gibi adamsın be, diye kıkırdadı Kenan. Sataşmaları büyük bir zevkle dinleyen Hasan, Azeroğlu'na fazla sataşmayın dedi. İncecik, nazlı, gelincik ruhlu bir insandır o. Sarımsağa bayılır ama çiçekler alemine vurgundur. Modern hayata yabancıdır ama toprağın meramını iyi anlar. Belki birisine aşık olmamıştır ama tümüne aşıktır. Tüm memeliler familyasına. İhtiyar burnunu karıştırırken kıs kıs güldü ve derin bir tövbe çekti. Dağların ardı önce koyu bakır rengini aldı. Sonra yavaş yavaş kasvetli bir karanlık çöktü toprağa. Renk farlarını yakarak daracık yılan kahve yolları orman uğultusunda kat etmeye başladı. Sohbet doygunluk noktasını çoktan aşmış, ateşli, alengirli tartışmaların yerini mırıltılar, esnemeler, cılız ve etkisiz alaylar almıştı. Saraya yaklaşıyoruz, nasıl davranacağımızı artık konuşsak iyi olur dedi Civo. Evet konuşalım, herkes tek tek görüşlerini söylesin. Senden başlayalım ihtiyar, ne diyorsun diye sordu Azeroğlu. İhtiyar elini burnundan çekti. Kolundaki bileziği, of be amma sıktı diyerek biraz yukarı kaldırdı, düşünür gibi oldu. Vallahi dedi, bize sarayın girişinde mükellef bir kuzu ziyafeti çekecekler. Bunu önce herkes zihninin şah damarına böylece yazsın. Dişlerinin gıcırtısını, gözü bebeklerinin pervasız kıyımını etimizde duyacağız. Ziyafetin yağı fazla kaçarsa palamut yemiş tekeler gibi acı acı böğürebiliriz de. Çakal dumanındayız. Nasıl bir saraya teşrif ettiğimizi de bilemiyoruz. Doğrusu ben en çok testislerimden endişeliyim. En aziz, en hassas yerimdir. İlk işim iki elimle onları güvenlik altına almak olacak. Bu noktada endişeli suskunluğun yerini gülüşmeler aldı. Taze sigara dumanı, gırgır ve mırıltılarla dalgalandı sohbet. İşin esasına gel ihtiyar, dedi Azeroğlu. Acele etme geleceğim, dedikten sonra burnunu karıştırmaya ve yeniden konuşmaya koyuldu. Elbisesiz gidiyoruz. Sarayın girişinde bize gayet kibarane bir edayla elbise giydirecekler. Derim ki, bizden önce saraya giden mahkumların tümü eğer elbise giymişse biz de giyelim. Onlardan ayrı düşmeyelim. Yok eğer mahpusların bir kısmı giymemişse giymeyelim. Onlara katılalım. Peki girişte bunu nasıl anlayacağız ihtiyar? Diye sordu Civo. Anlarız anlarız. Yanılsak bile içeri girdiğimizde anlar, o zaman koruruz tavrımızı. Gelelim diğer sorunlara. Sivil ve askeri görevliler eğer bizlere kemalist eğitim vermeye ve haftanın belirli günleri bizleri spor yapacağız diye fingirdetmeye kalkışırlarsa bu tutuma da karşı çıkmalıyız. Tayin edeceğimiz zemin üzerinde sağlam durmalı, sakalı ta başından kaptırmamalıyız onlara. Evet arkadaşlar, görüşü hazır olanlar konuşsun. Yeni bir ıslah etme programıyla tanışacağımız kesindir diye söze girdi Kenan. İrademizi ve inancımızı mihenk taşına vuracakları kesindir. Onları ancak ödünsüz, özverili ve kararlı bir karşı koyuşla geriletebiliriz. Çok katı ve kabadayıca yaklaşıyorsun meselelere. Mantığında esneklik olmayan direnişlerin sonu musallaha taşıdır. Bir dakika, sözümü kesme ihtiyar. Ön yargıyla hareket etme. Tersini mi söylüyoruz yani? İhtiyar büvelek kovalar gibi başını salladı. Neyse yahu, konuş. Ama kendi saf ve halis niyetlerini hayatın çıplak, acı gerçeklerine dayatmadan konuş. Kenan ensesini kaşıyarak, çetin şartların direnişleri çetin olur. Sen biraz ezbere konuşuyorsun. İhtiyar sinirli ve sıkkın, aman fikrini söyle, boş ver bana öğretme. O zaman lafa korsanca girme, sabırla dinle. Azeroğlu araya girdi yumuşakça. Neyse arkadaşlar, kısır tartışmalara girmeyelim. Kenan sen devam et, bitir sözünü. Tamam yahu, gerek yok. Düşüncemin özünü söyledim. Evet ufaklık, senin görüşün nedir? Ufaklık Azeroğlu'na baktı. Faka basmaz, cimbir edayla gülümsedi. Kader bize gittiğimiz yeri düzeltmek görevini verdiğine göre yeni viranhanemizi yaşanılır hale getirmek zorundayız. Yeşilliğimizi korumak, köklerimizi derinlere dallandırmak zorundayız. Ben şahsen her zaman gülmekten yanayım. Korka korka yaşamaktansa osura osura ölmekten yanayım. Yayvan, gevşek ve lezzetli gülüşmeler oldu. Zorumuzdan gülüyoruz diye düşündü Azeroğlu. Fosur fosur sigara içen Bilal'e bakıp göz kırptı. Evet, bir de seni dinleyelim. Sen ne diyorsun? Bilal sigarasından derin bir nefes çekti. Tesbihini şakırdattı, yutkundu. Ufaklığa katılıyorum dedi. Omuzlarımızın arasında kelleyi dimdik, özgür ve mağrur tutmak kadar güzel bir şey yoktur. Dayanılmaz baskılara, acılara rağmen dimdik duran kellenin kıvancı ve huzuru şahanedir. Ne diyeyim başka? Şairlerin arasında kaldık diye düşündü Azeroğlu. İhtiyarın burnundaki kazı faaliyetine yöneltti dikkatini. Tesbih kullansa burnuna musallat olmaz diye iç geçirdi. Ayaklarına baktı Hasan'ın. Hasan, senin bir diyeceğin var mı? Yok, arkadaşlara katılıyorum dedi. Yoksul bir taşçı rehavetiyle arkaya yaslandı. Senin var mı Kazım, torbanda bir şeyler?
Yok, benim de yok. Arkadaşlara katılıyorum. Nasıl sallıyor yahu? İçimiz dışımıza çıktı.
Dalgın, işkilli ve çatık bir suratla düşünen Hıdır'a baktı Azeroğlu. Senin bir diyeceğin var mı? Dedi.
Diyeceğim pek bir şey yok. Buradaki soyut konuşmalardan ziyade gideceğimiz yerdeki gerçekleri esas almalıyız. Temkinli, sabırlı ve akıllı olmak zorundayız.
Şöyle yapalım, böyle yapalım. Oraya gittikten sonra konuşsak daha iyi olacak. Neyi kaldırabiliriz, neyi kaldıramayız? Bu arada daha iyi anlaşılacak. Bakalım yeni şartları kavrayalım bir. Budur diyeceklerim.
Sıranın kendisine geldiğini anlayan Azeroğlu, "Geviş sırası bende," diye mırıldandı. Her zaman yaptığım gibi başkalarının söylediklerini tekrarlamasam iyi olacak endişesiyle söze girdi.
Gideceğimiz yerde 9-10 yıllık mahpushane kurtları olduğumuz gerçeğini dosyalarımızdan ve hakkımızdaki raporlardan öğreneceklerdir. Dikkatlerini ve hınçlarını mıknatıs gibi çekeceğimiz kaçınılmazdır. Bizleri toplu halde bir koğuşa mı yerleştirirler yoksa dağıtırlar mı iyice bilemiyorum. Cezaevi yeni açıldığı için bugünkü şartlarda kurulmuş demir bir disiplinle karşılaşacağımızı sanıyorum. Bu demir disiplini bir anda parçalamayı sanırım içimizde hiç kimse hayal etmiyordur. Orayı yaşanılır hale getirmek ancak belirli bir süreç içinde kitlesel bir gayretle mümkün olacaktır. Girişte durumu öğrenmeye çalışmalı, dik durmalı, yüzlerimizdeki kararlılık kıvılcımını hasmın etinde hissettirmeliyiz. Asıl büyük serüvenimiz koğuşlarda başlayacaktır. İhtiyarın elbise ve diğer sorunlar konusundaki görüşlerine de aynen katılıyorum. Yanılmıyorsam hepimiz aynı davranış hattını savunuyoruz. Tam bu sırada ihtiyar oturduğu yerden hafif doğrularak pencereden dışarı baktı. Burası nere yahu? Şu gece hayatının güzelliğine, ampullerin cümbüşüne bak. Ete bak ete. Öf be, koyunları asmışlar cam ekana. 9 yıldır et hasreti çekiyoruz. Gelsin kapuska, gitsin nohut, gelsin kara mercimek, gitsin bulgur. Çok kalleş bir zamanda geldik dünyaya be.
Gevrek gevrek güldü ufaklık. Şempanze sevinciyle ayağa fırladı.
İhtiyar, dur biraz da ben keseyim dışarıyı diyerek pencereye yaklaştı. Halkımıza bak halkımıza, kendi dalgasında, rüyasında, küçük dünyasında sürünüp gidiyor. Tövbe, bizi hiç düşündükleri yok. Slogan atsak düğün alayı sanacaklar. Ulan arkadaş, buranın karıları amma da şişman, ne yiyorlar böyle?
İhtiyar gülümseyerek başını iki yana salladı. Yazdığı kitapları yakan, kaçık bir filozof havasındaydı.
Ne yiyecekler? Patlıcan, patates, hıyar, domates.
Ufaklık çingene yumağı kadar küçülmüştü. Minnacık demir pencereden talan edercesine seyrediyordu dışarıyı.
Şu ahşap evlere bak, ne kadar güzel, zarif ve çekici. Bak bak, ailecek balkon sofrası kurmuşlar. Çocuk sesi, et, yemiş ve kadın kokusu.
İhtiyar burnundan çıkardığını oturağın altına iliştirdi.
Bunlar bizi aç bırakmaktan zevk alıyorlar galiba. Kaç saattir yoldayız. Niçin durdurmuyorlar, bir şeyler alalım?
Altımıza işeyeceğiz neredeyse. Şu bilezik de oturdu be. Biraz gevşetseler geberirler sanki, alçak herifler.
Ring kasabayı çıkarak derin, rutubetli, karanlık ormanlara daldı. Demir kutudaki bilezikli sohbet sürüp gitti. Yeni ayrıldıkları cezaevindeki serüvenlerine dair kahkahalı, alaylı anılara girdiler. Vay be dediler, of çektiler, ense kaşıdılar, burun karıştırdılar ve sunturlu, ilginç, güzel, rezil küfürler savurdular. Saatlerine baktılar sık sık. Acaba yaklaşıyor muyuz diye dışarıyı kolladılar daracık pencereden.
Ring cezaevinin önünde durduğunda içerideki konuşmalar yoğunlaştı. Hepsi pencereden sırayla seyretti özel tip cezaevini. Bir yanını daha gömmüş, modern bir kale görünümündeydi.
Vay anasını, Nemrut Ocağı'na düştük. Şu tepedeki surların heybetine bakın. Mavilimler tüm köşe başlarını tutmuşlar. Giriş kapısının önü kaynıyor, dedi Kenan.
Civo yutkundu, tesbihini cebine koydu, heyecanını bastırdı. Pencereye dayadı kulağını.
Susun susun, bizi getiren yüzbaşı konuşuyor, dinleyelim.
Tümü kulak kesildi. Tabut sessizliği çöktü ringe.
Civo fısıltıyla, ah Hin oğlu Hin dedi, size komünistlerin ağababalarını getirdim diyor.
Tam bu sırada ringin kapısı açıldı.
dolgun yapılı bir başçavuş emredici sert bir tonla gürledi. Eşyalarınızı alın, sırayla dışarı çıkın. Çıkanlar eşyalarını bir yere bırakarak tek sıra halinde mavi bereliler ve gardiyan topluluğunun arasından geçerek hoş geldin bahçesine girdiler. Ampullerin aydınlattığı bahçe taze çimento ve demir kokuyordu. Az sonra elleri arkasında çalımla yürüyen bir onbaşı geldi. Baştan sırayla soru sormaya başladı. Ne kadardır senin cezan?
Müebbet.
Kaç yıldır yatıyorsun?
10 yıl.
Sen?
Müebbet.
Kaç yıldır yatıyorsun?
9 yıl.
Sen?
Müebbet.
8 yıldır yatıyorum. Onbaşı sorularını sürdürdü. En son kişinin cevabından sonra kepini işaret parmağıyla hafif geri itti, yüzündeki sürpriz ve hayret ifadesiyle ''Ayağınızı denk alın'' dedi. ''Burası genelkurmaya bağlı, özel tipte bir cezaevidir. Hiçbir yere benzemez. Yeminiz fazla gelirse, oynamaya başlarsanız kemiklerinizi kırar atarız hücrelere. Kör kuyuya düşmüş gibi çürürsünüz oralarda. Hesabınızı ona göre yapın.'' Bu sırada gardiyanlardan biri bahçe kapısından ''Yeni gelenlerden bir kişi gelsin!'' diye bağırdı. Sıranın başında duran Azeroğlu gitti. Komandolar ve gardiyanlar konuyu bir köşeye çektiler. Putin darbeleriyle bacaklarını yumuşattılar biraz. ''Don hariç tüm elbiselerini çıkar!'' diye buyurdu onbaşı. Dedektörle aramadan sonra bir takım tek tip elbise uzattı. ''Al şunu giy!'' dedi. Azeroğlu gülümseyerek gayet yumuşak bir tarzda ''Bundan önce cezaevi müdürüyle konuşmak istiyorum.'' ''Ne konuşacaksın ulan?'' Dürtme be kardeşim, ben sizleri insan olarak görüyor ve insani muamele bekliyorum. Müdürle ne konuşacağımı dinleyince öğrenirsiniz. Mavi berelilerden birisi güçlü bir yumruk indirdi karnına, bir diğeri yakasına yapıştı. Ötme lan inek, giy şunu, diyerek Azeroğlu'nu duvara çarptı. Karşı masada mahkumları getiren yüzbaşı ile sohbete dalan başçavuş, gümbürtünün geldiği yere baktı. Ne var oğlum, ne oluyor orada, diye çıkıştı. Komutanım elbiseleri giymiyor, müdürle konuşacağım diyor. Ne konuşacakmış müdürle? Söyle bakalım, bu cezaevinin sorumlusu benim bu gece. Ne diyorsun, derdin nedir, niyetin nedir, planın nedir? Azeroğlu yutkundu. Hakim olmaya çalıştı, titreyen dizlerine. Bakışlarından ürktü başçavuşun. Sivil elbiselerim verilmiyor. Şu tek tip elbiseleri giymem için zorlanıyorum. 10 yıllık cezaevi yaşantımda böylesi bir uygulamayla karşılaşmadım. Durumu anlamak istiyorum. Bundan sonraki yaşantımız askeri disiplin altına mı alınmak isteniyor yoksa? Burada yıllarca yaşayacağımıza göre bunu sormak herhalde hakkımızdır. Başçavuş aniden bağırdı. İşaret parmağını Azeroğlu'nun alnına doğru uzatarak ''Ukalalık etme, önce kendi adına konuş. Ceizli cağızlı konuşma. Toplu hareket güdüsüyle gakkuk edersen kırarım kafanı. Hak kelimesini de ağzına alma. Burada hak ve haksızlık yoktur.'' Gelen her mahkum bu elbiseyi giymiştir, sen de giyeceksin. Şimdi anladın mı? Anlamadıysan askerler sana anladığın dilden anlatırlar. Azeroğlu dizlerinin titreşine egemen oldu. Tahta coplara, potinlere, yumruklara, bakışlara baktı. Evet anladım. Aldım cevabımı, şimdi giyebilirim diyerek tek tip elbiseyi giydi. Düğmesi kopuk pantolonu bir eliyle tutarak iki gardiyanın arasında koğuşa götürüldü. Gardiyanlardan biri galiz bir küfür savurdu. Kilidi açtıktan sonra iterek içeri soktu. Azer koğuşun ortasında dikilerek boş ranzaları seyretti, tuvalete gitti, su içti kana kana. Sonra bir köşeye geçip oturdu. Az sonra Hıdır'ı ittiler içeri, tukaka. ''Bir şey yaptılar mı?'' dedi Azeroğlu. Hıdır gariban, titrek bir sesle homurdandı. Dönüp şangırtıyla kapanan demir kapıya baktı. Ense köküme kötü vurdular. Gelirken de sırtıma indirdiler 3-5 yumruk. Çelme taktılar. Melanet mengenesine düştük. Çekeceğimiz var. Her köşede bir cellat, bir tepe göz. Kilit çakırtısıyla birlikte bu sefer de ufaklık girdi içeri. Tek tip lacilerin içinde kaybolmuş gibiydi. Koğuşu şaşkın şaşkın seyrediverdi. İşin dalgasındaydı. Ne o ufaklık, bir şey yaptılar mı? Ufaklık hafiften gülümsedi. Güzel güzel dercesine, dizilmiş ranzalara, ampullere baktı. Kafama ve kıçıma vurdular. Kafama vurabilirler ya, kıçımın ne suçu var? Gövdemin en mazlum, en cahil kesimidir. Sizi uzun boylu, kırık burunlu gardiyan mı getirdi? Ulan arkadaş ne iblis herifmiş o? İki adımda bir kundurasının sivri ucuyla futbol topuna vurur gibi. Soytarı herif. Ama bunları başçavuş kışkırttı. Anlaşılan bunların dili çok uzun. Gelen konuşuyor diye işaret çaktı. Demir kapının açılmasıyla birlikte ihtiyarı ittiler içeri. Safran sarısına dönmüştü benzi. Zararsız bir küfür savurdu ve alelacele tuvalete attı kendisini. Derin soluma ve ıkınmalarla birlikte başladı konuşmaya. İnsanoğlu, vay insanoğlu, dünyanın en akıllı ve en adi hayvanı. Yükselmenin ve alçalmanın, yüceliğin ve alçaklığın kahramanı. 2000 yıl sonra halimizi öğrenince hayret edecek, tükürecek bu duvarların suratına. Belki de küfredecek. Öf be, bu basur da beni mahvedecek. Her alanda, her fırsatta saldırıyorlar varlığımıza. Mide ağrılarıyla, testis sancıları, romatizmalar ve migrenlerle saldırıyorlar. Mavi, sarı, kırmızı, pembe her renkten ilaçlarla saldırıyorlar. Etimize, gözümüze, beynimize, para kesemize, her yerimize. Ama aldırmıyorum. Çünkü yeryüzünün kıymetli, tehlikeli, lanetli varlıklarıyız. Hayatın en güzel yeşili, diyalektik yeşiliyiz. Yürüyen tarihin diliyiz. Ufaklık alt tranzaya uzanmış, ipek yumuşaklığı ile gülüyordu ihtiyara. İhtiyar yine çenen coştu, kudurdu bilgeliğin. Ne oldu, yumruk mu yedin yoksa? İki sözümü üç kelle yumruğuyla cevapladılar. Acizliğin güçlü cevabıdır yumruk. Yolda gelirken de çelme taktılar, popoma vurdular bir iki kere. Ufaklık gevrek, pırıltılı ve şirin şirin sürdürdü gülüşünü. Kelle ve popo, her ikisinde de bizi hayvanlar aleminden ayıran iki tarihi olay ceryan etmiştir. Birisinde düşünce denilen cevher ışımıştır, diğerinde ise kuyruk denilen hayvanlık alameti erimiştir. İşte bundandır onların her ikisine de düşmanlığı. Bu sırada Bilal girdi içeri. Tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra bir sigara yaktı. Ufaklığa bakarak gülümsedi. Ufaklık kalktı. Bilal'in yöresinde döndü. Tekme izi aradı poposunda. Nerene vurdular diyerek başını okşadı Bilal'in. Başçavuşun orada bir şey yapmadılar. Gelirken çelmelediler. İlginç küfürler savurdular. Başıma ve arkama vurdular. Herkes güldü. Ufaklık, aynı numaralar hep diyerek bir sigara yaktı. Kendi aralarında sohbeti sürdürürken diğerleri de teker teker koğuşa verildi. En son Kazım geldi. Kazım'ın gelmesiyle ufaklık ayağa kalktı. Ah çok iyi, hergele takımı tamam oldu dedi. Bunun üzerine tümü bir köşeye çekilerek hem ilk izlenimlerinin hem de duvardaki cam panoda yer alan iç yönetmelikten öğrendikleri bilgilerin ışığında kısa bir durum değerlendirmesi yapmak istediler ama tam bu sırada kapı açıldı. İçeri komandolarla gardiyanlar yığın halinde girdiler. Koğuşun ortasında dikilen onbaşı sert bir emirle ''Kalkın ulan ayağa, şöyle sıraya girip esas duruşa geçin, sallanmayın ulan sallanmayın, asalak sünepe tayfası!'' diye bağırdı. Yavaş yavaş ayağa kalkıp sıraya girdiler. Elleri arkalarında, sallapati bir duruşla önlerindeki komando ve gardiyan kitlesini seyretmeye başladılar. Azeroğlu bir eliyle düğmesi kopuk pantolonunu tutuyor, diğeriyle de çenesini kaşıyordu. Bu durumu gören onbaşı yeniden bağırdı. ''Elini göbeğinden indir, esas duruşa geç ulan tipsiz!'' ''Verdiğiniz pantolonun düğmesi yoktur. Elimi çekersem topuğuma düşer. İğne ve düğme istiyorum. Ya da bir kendir. Kendir mutlaka bulunur sizde.'' ''Sana esas duruşa geç diyorum ulan manyak!'' diyerek iyice yaklaştı. ''İnatlaşmayı bırakın onbaşı. Bizi tahrik etmekten vazgeçin.'' Onbaşı Azeroğlu'nun hayasına potin burnuyla aniden güçlü bir tekme vurdu. Hayasını tutarak iki büklüm ranza demirine çarptı. Aynı anda da konuşmalar başladı. ''Zorbalığa boyun eğeceğimizi sanmayın. Bırakın bu tehditleri, bu küfürleri. Korkup sineceğimizi mi sanıyorsunuz?''